Ayrım 22, 2 dakika kuralı, Robert Grace, sayfa 247. Yazıyı buldu ve başlığını görünce gülümsedi. Leeds gazeteyi fırlatmış ve bir hafta boyunca Times'a küfretmişti. Ama Pollard o zaman da gülümsemişti. Başlık şöyleydi, kahraman plaj haydudu. Plaj haydudu. Önündeki kadın kızgınlıkla kıpırdadı ve ona dördüncü kez baktığında bezgin bir şekilde homurdandı. Holman kadının bir şey söylemeye hazırlandığını fark etti ama aldırmadı. Faydası olmazdı. Kadın en sonunda tetiği çekti. ''Bu bankadan nefret ediyorum. Yalnızca üç veznedar var ve uyur gezer gibi hareket ediyorlar. 10 tane gişe varken neden 3 veznedar? Bu kuyrukları gördüklerinde işe daha fazla eleman almaları gerekmiyor mu? Buraya ne zaman gelsem bir rezalet.'' Holman yüzünü gizli kameradan saklamak için kepinin siperliğini indirmişti. Kadın şimdi daha yüksek sesle konuşuyor. Sıradaki diğer insanların kendisini duymalarını istiyordu. ''Yapacak işlerim var. Bütün günümü bu bankada geçiremem.'' Kadının davranışı dikkat çekiciydi. Her şeyi dikkat çekiciydi. Parlak renkli bir muu giymiş dipnot, havaylı kadınların giydikleri parlak renkli geleneksel elbise, tırnakları turuncuya boyanmış, karma karışık, son derece gür, kıvırcık saçlı, iri yarı bir kadındı. Holman kadına cevap vermeden kollarını kavuşturdu ve görünmez olmaya çalıştı. Tommy Bahama tişört, krem renkli Armani pantolon, sandalet giymiş ve Santa Monica rıhtımı yazılı kepi gözlerine kadar indirmişti. Güneş gözlüğü takmıştı ama buradaki insanların çoğunda da güneş gözlüğü vardı. Burası Los Angeles'tı. Kadın tekrar ateş püskürmeye başladı. Tamam, nihayet, tam zamanında. Cildi turşuyu andıran pembe gömlekli yaşlıca bir adam gişelerden birine gitti. Onun arkasından da iri yarı kadın gitti. Sonra sıra Holman'a gelecekti. Holman düzenli soluk almaya çalıştı ve veznedarların ne kadar terlediğini görmemiş olmalarını umdu. ''Efendim, size burada yardımcı olabilirim.'' Veznedar yüz hatları sert aşırı makyajlı ve baş parmaklarına yüzükler takmış enerjik bir kadındı. Holman ayaklarını sürüyerek gişeye doğru yürüdü ve cama mümkün olduğunca yaklaştı. Elinde küçük kahverengi bir kağıt torba ve ortasından ikiye katlanmış bir kağıt vardı. Holman notu ve torbayı bankonun üzerine kadının karşısına koydu. Not Holman'ın gazetelerden kesmiş olduğu sözcüklerden oluşmuştu. Kadının notu okumasını bekledi. ''Bu bir soygundur. Parayı torbaya koyun.'' Holman sesinin duyulmaması için alçak sesle konuştu. ''Bu ya paketleri olmasın. Bana yalnızca para ve işe yarar şeyleri verin.'' Kadının sert yüz hatları daha da sertleşti. Holman'a gözünü dikip baktı. Holman da ona gözlerini dikip baktı. Kadın dudaklarını yalayıp para çekmecesini açtı. Holman kadının arkasındaki saate baktı. Kadının ayağıyla sessiz alarma basıp bankanın güvenlik sistemini harekete geçirdiğini anladı. Eski bir suçlu olan Holman parayı alıp bankadan çıkmak için 2 dakikası olduğunu biliyordu. 2 dakika uzun bir süre değildi ama daha önceki 8 soygunda yeterli olmuştu. Özel FBI ajanı Catherine Pollard öğleden sonra güneşinin altında Studio City'deki Ralph'in marketinin otoparkında ayakta duruyor ve terliyordu. Çalıntı bej arabanın yolcu koltuğunda oturan Bill Cecil Catherine'e seslendi. Sıcak çarpacak. Oturmak beni öldürüyor. O sabah bölgedeki bankaların açılış saatinden yarım saat önce geldikleri otoparkta saat 8:30'dan beri bekliyorlardı. Pollard'ın poposu onu öldürdüğü için yaklaşık olarak her 20 dakikada bir arabadan inip kaslarını geriyordu. Arabadan indiğinde de Cecil arabada kalsa bile ön koltuktaki 2 telsizi izlemek için sürücü tarafındaki camı açık bırakıyordu. Cecil kıdemli memurdu ama orada bulunma nedeni sadece yardımcı olmaktı. Plaj haydudu operasyonu Pollard'ındı. Pollard eğilerek ayak parmaklarına dokundu. Koca kıçıyla insanların içinde gerinmekten nefret ederdi. Ama 3 gündür Ralph'in otoparkında zaman geçiriyorlar ve plaj haydudunun tekrar vurması için dua ediyorlardı. Hawaii gömleğiyle sandalet giydiği ve kabarık saçları arkasında at kuyruğu yapıldığı için Leeds ona plaj haydudu adını takmıştı. Telsizlerin birinden cızırtılı bir ses duyuldu. Pollard, Cecil, hey bayan, patron dedi. Leeds FBI kanalındaydı. Pollard arabaya binip telsizi kaptı. Selam patron, buradayım. LAPD elemanlarının başka bir olaya gitmelerini istedi. Ben de kabul ettim. Bu olayı kapatıyorum. Pollard Cecil'a bakınca Cecil omuzlarını silkip başını salladı. Pollard o an kendini berbat hissetti. Şehirde 42 banka soyguncusunun faaliyet gösterdiği biliniyordu. Çoğu şiddet ve silah kullanırdı ve büyük bir kısmı plaj haydudunun soyduğundan çok daha fazla banka soymuştu. Patron benim bankalarımdan birini soyacak. Soygun yapmadığı her gün yapma ihtimalini arttırıyor. Biraz daha zamana ihtiyacımız var. Pollard Los Angeles'ta faaliyet gösteren seri soyguncuların çoğunun yöntemlerini çözmüştü. Plaj haydudunun yönteminin diğerlerine oranla daha belirgin olduğunu düşünüyordu. Soyduğu bütün bankalar ana kavşakların üzerindeydi ve iki otoyola ulaşım kolaydı. Hiçbirinde güvenlik görevlisi çalışmıyordu. Plexiglas bariyerler ya da haydut tuzağı giriş kapıları yoktu ve Holman'ın yaptığı tüm soygunlar Los Angeles otoyol sisteminde saatin aksi yönünde kademeli olarak gerçekleşiyordu. Pollard bir sonraki hedefin Ventura-Hollywood ayrımında olacağını tahmin ediyordu ve 6 bankanın olası hedef olduğunu saptamıştı. Pollard o 6 bankayı gözlemliyordu. Liz, o yeterince önemli değil. LAPD memurlarının silahlı soyguncularla ilgilenmesini istiyor ve bundan böyle senin ve Cecil'ın orada zaman kaybetmesine göz yumamam. Rock yıldızları bugün Torrance'ı soydular dedi. Pollard kalbinin sıkıştığını hissetti. Rock yıldızları adlarını banka soyarken aralarından birinin şarkı söylemesinden alan bir takımdı. Soyguncunun kafayı yemiş olduğunu öğrenene kadar Mac 10 makineli tüfeği gitar gibi çalması ve şarkı söylemesi salakça geliyordu. Rock yıldızları 16 soygunda 2 kişiyi öldürmüşlerdi. Cecil telsizi aldı. ''Kıza bir gün daha ver patron, bunu hak etti.'' ''Üzgünüm ama konu kapanmıştır. Catherine Fish çekildi.'' Pollard ne söyleyeceğini düşünürken ikinci telsizden sesler duyuldu. İkinci telsiz Holman olayı için LAPD tarafından görevlendirilen izleme ekibinin şefi Jay Duggan'a bağlıydı. ''First United'a 211 devam ediyor.'' Pollard FBI'ın telsizini Cecil'in kucağına attı ve kronometresini kaptı. Kronometrenin düğmesine bastı, arabasını çalıştırdı ve telsizden Duggan'ı aradı. ''Bizden ne kadar ileride?'' ''Bir dakika 30 artı 10 gidiyoruz.'' Cecil Lee'se bilgi veriyordu. ''Oluyor Chris, şimdi gidiyoruz.'' ''Yürü, bayan kullan şu şeyi.'' First United California Bankası sadece 4 blok ilerideydi ama trafik yoğundu. Plaj haydudu onlardan en az 90 saniye öndeydi ve o anda bankadan çıkıyor olabilirdi. Pollard vitese takıp trafiğe karıştı. Mesafe C, yakındayız 6 blok ötede. Pollard bir eliyle korna çalıyor, diğeriyle de arabayı kullanıyordu. Zamanında yetişmek için dua ederek hızla bankaya doğru yol alıyordu. Holman veznedarın çekmecelerini teker teker torbaya boşaltmasını seyretti. Kadın oyalanıyordu. ''Daha çabuk.'' Kadın hızlandı. Holman saate bakıp gülümsedi. Saniye ibresi 20 saniyedeydi ve 2 dakikadan kısa bir sürede bankadan çıkmış olacaktı. Veznedar kalan paraları da torbaya doldurdu. Diğer veznedarlarla göz göze gelmemeye dikkat ediyordu. Paranın son bölümü de torbaya doldurulduğunda talimatları bekledi. ''Holman harika, bana doğru it. Ben kapıdan çıkana kadar bağırma ve hiç kimseye bir şey söyleme.'' dedi. Kadın Holman'ın istediği şekilde torbayı itti ama o anda banka müdiresi bir ödeme fişi getirdi. Müdire kağıt torbayı ve veznedarın yüzündeki ifadeyi fark etti ve bu olanları anlamasına yetti. Dondu kaldı, çığlık atmadı. Holman'ı engellemeye kalkmadı ama Holman onun korktuğunu fark etmişti. ''Holman endişelenmeyin, her şey yoluna girecek.'' dedi. ''Parayı alın ve gidin. Lütfen kimseye zarar vermeyin.'' Pembe gömlekli yaşlı adamın işlemleri tamamlanmıştı. Müdire Holman'a kimseye zarar vermemesini söylerken adam Holman'ın arkasından geçiyordu. Ne olduğunu görmek için arkasını döndüğünde o da müdire gibi bankanın soyulduğunu anladı. Müdirenin aksine bağırdı. ''Soyuluyoruz!'' Adamın yüzü kıpkırmızı oldu, göğsünü tuttu ve acı dolu bir ses çıkarttı. ''Holman hey!'' dedi. Adam sendeledi ve sırt üstü yere düştü. Yere çarptığında gözleri devrildi ve acı dolu ses giderek azalan bir hırıltıya dönüştü. Muğ muğlu gürültücü kadın ''Oh aman tanrım!'' diye çığlık attı. Holman parayı alıp kapıya doğru koşmaya başladı ama hiç kimse yaşlı adama yardım etmek için kılını kıpırdatmamıştı. İri yarı kadın, "Galiba öldü, biri 911'i arasın, galiba öldü!" diye çığlık attı. Holman kapıya koşarken yine arkasına dönüp baktı. Yaşlı adamın yüzü artık koyu mor bir renk almıştı ve hareket etmiyordu. Holman yaşlı adamın kalp krizi geçirdiğini anlamıştı. "Holman kahretsin, aranızda suni solunum yapmayı bilen yok mu? Biri ona yardım etsin," dedi. Hiç kimse kımıldamadı. Holman zamanın tükenmekte olduğunu farkındaydı. 2 dakika sınırına gelmişti ve geçmek üzereydi. Tekrar kapıya yöneldi ancak gidemedi. Hiç kimse yardım etmiyordu. Holman yaşlı adamın yanına koştu, çömeldi ve hayatını kurtarmaya girişti. Bir kadın elinde silah, arkasında insana benzemeyen, iri yarı ve kel bir adamla bankaya girdiğinde Holman hala adama suni solunum yapıyordu. Kadın kendisini FBI ajanı olarak tanıttı ve Holman'a tutuklandığını bildirdi. Holman iki soluğun arasında, "Kesmemi mi istiyorsun?" dedi. Kadın silahını indirdi. Kadın, "Hayır," dedi, "iyi gidiyorsun." Holman ambulans gelene kadar suni solunum yapmaya devam etti. 2 dakika kuralını 3 dakika 46 saniyeyle ihlal etmişti. Yaşlı adamın hayatı kurtulmuştu. Bölüm 4. 35. Kısım. Kapı çalındığında Holman şınav çekiyordu. Hareketleri mekanik olarak birbiri ardına tekrarlıyordu ve sabahın büyük bir bölümünü de şınav çekerek geçirmişti. Bir akşam önce Pollard'ın telesekreterine 2 mesaj daha bırakmıştı ve tekrar aramamak için kendisini zor tutuyordu. Kapı çaldığında gelenin Perry olduğunu zannetti. Kapıyı ondan başka çalan olmazdı, bekle. Holman pantolonunu giydi, kapıyı açtı ve Perry yerine Pollard'la karşılaştı. Pollard'ın böyle habersiz gelmesi karşısında şaşırdı, ne yapacağını bilemedi ve ona baka kaldı. Pollard, "Konuşmalıyız," dedi. Gülümsemiyordu, sinirli görünüyordu ve elinde Holman'ın ona vermiş olduğu belgeleri içeren dosyayı tutuyordu. Holman aniden gevşek ve terli beyaz vücuduyla gömleksiz olduğunu fark etti ve içinden "Keşke tişört giyseydim," diye geçirdi. "Başka biri olduğunu zannetmiştim." "İçeri geçelim Holman. Bu konuyu konuşmalıyız." Holman Pollard'ın geçmesi için geri çekildi ve koridora baktı. Perry'nin başı karşı köşenin arkasında kaybolmuştu. Holman odasına döndü ama kapısını açık bıraktı. Görünüşünden ve boktan odadan dolayı utanmış ve Pollard'ın onunla yalnız kalmaktan kesinlikle rahatsız olacağını tahmin etmişti. Kendisini gizlemek için üzerine bir tişört giydi. "Mesajlarımı aldın mı?" Pollard gidip kapıyı kapattı ama elini kapının kulpundan ayırmayarak orada durdu. "Aldım ve sana bir şey sormak istiyorum. O parayla ne yapacaksın?"
"Neden bahsettiğini anlamıyorum."
"16 milyonu bulursak ne yapmak istiyorsun?"
Holman şaşırarak Pollard'a baktı. Ciddi görünüyordu. Yüzü dikkatliydi ve ağzı büzülerek küçük bir düğüm halini almıştı. Oraya bu işe bir son vermek için gelmiş gibiydi.
"Holman, benimle dalga mı geçiyorsun?" dedi.
"Dalga geçmiyorum."
Holman uzunca bir süre onu inceledi ve yatağının kenarına oturdu. Duş alması gerektiği halde bir şey yapmış olmak için ayakkabılarını giydi.
"Ben yalnızca oğluma ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Eğer parayı bulursak sen alabilirsin. O parayla ne yapacağım beni ilgilendirmez."
Pollard hayal kırıklığına mı uğramıştı yoksa rahatlamış mıydı? Holman anlayamadı. İki şekilde de onun yardım etmesini istemesi dışında hiçbir şey umurunda değildi.
"Dinle, parayı almak isteyebilirsin, seni ele vermem ama bir şey var. Paranın beni Richie'nin katilini bulmaktan alıkoymasına izin vermeyeceğim. Eğer bir seçim yapmak gerekirse o parayı alıkoymakla neler olduğunu öğrenmek arasında o para geri gidecek."
"Ya arkadaşın Moreno?"
"Mesajlarımı dinledin mi? Evet, bana arabasını ödünç verdi. Bunun ne önemi var?"
"Belki parayı paylaşmayı umuyordur."
Holman sinirlenmeye başlamıştı.
"Senin Moreno'yla ne alıp veremediğin var? Onu nereden duydun?"
"Sadece sorumu yanıtla."
"Soru sormadın. Paradan ona kesinlikle bahsetmedim ve parayı o alırsa bu beni hiç ilgilendirmez. Ne yaptığımızı sanıyorsun? Mükemmel bir suç planı mı?"
"Ben polislerin seninle Moreno arasında bir bağlantı kurduğunu düşünüyorum. Bu sonuca nasıl vardılar?" Üç ya da dört kez onu görmeye gittim. Belki de onu izliyorlardır.
Eğer artık suç işlemiyorsa onu neden izlesinler?
Belki bana ve Maria Juarez'e yardım ettiğini öğrenmişlerdir.
O ve Juarez'in bağlantısı mı vardı?
Ben ondan yardım istedim. Dinle, Çin'in o lanet olası arabayı bana ödünç verdiğini sana söylemediğim için özür dilerim. Ben parayı aramıyorum. Ben oğlumu öldüren o orospu çocuğunu arıyorum.
Holman ayakkabılarını giymeyi bitirip Pollard'a baktı. Pollard Holman'a hala ters baktığı için Holman da aynen karşılık verdi. Pollard'ın onu okumaya çalıştığının farkındaydı ama bunun nedenini çözememişti. Pollard en sonunda kararını vermiş ve kapının kulpunu bırakmıştı.
Hiç kimse o parayı sahiplenemeyecek. Eğer bulursak iade edeceğiz.
Tamam.
Sakıncası yok mu?
Sorun olmadığını söyledim.
Arkadaşın Çiğ de iyi mi?
Bana sadece o kahrolası arabayı ödünç verdi. Bildiğim kadar paradan haberi yok. Onu görmek istersen birlikte gidebiliriz. Ona kendin sorabilirsin.
Pollard onu bir süre inceledi ve klasörden birkaç sayfa aldı.
Marchenko'nun kız arkadaşının adı Alison Whitmish. Fahişeymiş.
Pollard kağıtları getirip Holman'a verdi. Pollard konuşurken Holman en üstteki sayfayı inceledi ve bunun LAPD kayıtlarının ve Alison Witt adlı beyaz bir kadının kimlik belgesinin kopyası olduğunu gördü. Siyah beyaz sabıka fotoğrafının fotokopisi kötü çıkmıştı ama çocuk gibi görünüyordu. Açık renk saçlarıyla orta batı tazeliğine sahipti.
Oğlunun ve diğer üç polisin öldürülmesinden yaklaşık iki saat önce Witt de öldürülmüş.
Pollard sözlerine devam etti ama Holman artık onu duymuyordu. Witt'in öldürülmesi gözünün önünde canlanmış ve onu korkutmuştu. Karanlık bir sokakta Fowler ve Richie yüzleri silahlarının patlamasıyla aydınlanıyor. Holman konuştuğunda kendi sesini zor duydu.
Witt'i onlar mı öldürmüşler?
Bilmiyorum. Holman gözlerini yumup açarak görüntüleri engellemeye çalıştı. Ama Richie'nin yüzü giderek büyüyordu. Ve Pollard sözlerini sürdürürken silahının sessiz parlamasıyla aydınlanıyordu.
Fowler çamur içinde döndüğü perşembe Witt'i aramış. O öğleden sonra 12 dakika konuşmuşlar. O gece Fowler ve Richard'ın geç saatte evlerinden çıkıp kirli ayakkabılarla döndükleri geceydi.
Holman ayağa kalktı. Yatağın etrafından dolaşarak klimanın yanına gitti ve beyninin içindeki kabustan kurtulmaya çalıştı. Dikkatini Richie'nin henüz bir katil ya da hırsız olmadığı günlerde 8 yaşındayken çekilmiş fotoğrafına yöneltmeye çalıştı.
Witt'i onlar öldürdü. Witt paranın nerede olduğunu onlara söyledi, belki yalan söyledi ya da her neyse ve onu öldürdüler.
Hemen bu sonuca var mı Holman? Polisler onun o gün görüştüğü fahişelere ve müşterilerine odaklanıyor. Fahişelik zaman zaman yaptığı bir şeymiş. Sunset'te Mayan Grill adlı bir yerde garsonluk yapıyormuş.
Bu saçmalık, onun o gece öyle öldürülmesi de tesadüf mü?
Ben de saçmalık olduğunu düşünüyorum. Ama büyük bir olasılıkla bu olayı araştıran heriflerin onun Marchenko ile ilişkisinden haberleri yok. Beşinci adamı unutma. Şimdi elimizde Fowler'ın grubunda olan 5 adam var ve bunların sadece 4'ü öldü. Katil 5. adam olabilir.
Holman 5. adamı unutmuştu ve şimdi bu düşünceye bir can kurtaranmış gibi sarılmıştı. 5. adam da Ellie'yi bulmaya çalışmıştı ve diğerleri ölmüştü. Bir anda aklına Maria Juarez geldi.
Juarez'in karısıyla ilgili bir şey öğrenebildin mi?
Bu sabah bir arkadaşla konuştum. LAPD hala onun kaçmış olduğunu iddia ediyor.
Kaçmadı, götürüldü. Beni yakalayan herif Vukovic onu götürdü. Random'la çalışıyor.
Arkadaşım olayı takip ediyor. Maria'nın kocasını kaydettiği video kaseti ele geçirmeye çalışıyor. Random'ın kasetin sahte olduğunu söylediğini bana anlatmıştın. Ama bizimkiler de o kaseti inceleyebilirler ve bu konuda dünyanın en iyi adamları bizde.
Bizim. Hala federalleriymiş gibi.
Holman, bana hala yardım edecek misin dedi.
Pollard tereddüt etti, sonra da dosyasıyla birlikte kapıya yöneldi.
Bana yalan söylemesen iyi olur.
Yalan söylemiyorum.
Söylemesen iyi olur, sen temizlen. Ben aşağıda arabada olacağım. Holman Pollard'ın dışarı çıkmasını izledi ve aceleyle duşa girdi. 22. ayrımın sonu. Sayfa 259.